10. Eğitim sistemi. Tanzimat ve eğitimin önemi. Gülhane hattında eğitimle ilgili herhangi bir hüküm mevcut değildi. Bu noksan, tanzimat adamlarınca eğitimin öneminin kavranmamış olduğu manasına alınmamalıdır. Eğitimde ıslahat lüzumu daha 18. yüzyılın ikinci yarısında anlaşılmış ve o andan itibaren de ordunun ihtiyaçları için medresenin dışında olmak üzere teknik ve meslek okulları kurulmaya başlanmıştı. Batılı uzmanlardan faydalanılmak suretiyle batılı usullere göre kurulan bu okullarda yabancı dil bile öğretilmekteydi. II. Mahmut devrinde ilk öğretimin mecburi olması prensibi kabul edildiği gibi Avrupa usulünde bir ilk öğretim meydana getirme teşebbüsü de yapılmışsa da bu hususta ciddi bir başarı elde edilememişti. Gülhane hattını ilan eden Mustafa Reşit Paşa için bu hattaki prensiplere göre yapılacak ıslahatın garantisi eğitim olacaktı. Yeni bir hukuk nizamı ancak hak ve vazifelerini bilen nesiller yetiştirilmesi suretiyle payidar olabilirdi. Medrese bütün İslam memleketlerinde inhitat halindeydi. İslah edilmesi için şeriatın saf kaynaklarına gitmek lazımdı. Fakat bu işi yapacak durumda olan ulema şeriatın manasını çoktan unutmuştu. Nazari olarak şeriatı müdafaa ederken şeriata aykırı hareketleri terviç etmekte ve kendisi de o yolda hareket etmekteydi. Mehmet Ali Paşa, Mısır'ı Osmanlı İmparatorluğu ile boy ölçüşecek bir duruma getirirken, medreseden ve ulemadan değil, Avrupa usulünde kurulan mekteplerden ve Avrupa'da yetişmiş gençlerden faydalanmıştı. Bu cihet, Mustafa Reşit Paşa'nın çağdaş bir eğitim sisteminin kurulması, tarihi bir zaruret olduğu kadar bir hayat meselesiydi. 1843 yılında Abdülmecit bir gün Babali'ye gelerek sadrazam ve vükala önünde eğitim işlerine verilmesi icap eden ehemmiyeti şöyle belirtti. Sana, sadrazama ve bütün vükalaya tebaamın refah ve saadet temini için lazım gelen tedbirleri ittihadı tam dairesinde teemmül ve müzakere etmenizi emrediyorum. Bu terakkinin gerçekleşmesi gerek din işlerinde gerek dünya işlerinde cahilliğin kaldırılmasına bağlı olduğundan ulum ve fünun ve sanayi eğitimine mahsus mekteplerin kurulmasını ön planda tutulacak işlerden sayıyorum. Bu sayfada eğitimle ilgili bir tablo var. En üstte tanzimat arefesinde eğitim. Bu iki kola ayrılıyor. Din esasına göre eğitim, garplı usullere göre eğitim. Din esasına göre öğretim ikiye ayrılıyor. Sıbyan mektepleri, diğer kol ise medrese ve dereceleri, ibtidai hariç, ibtidai dahil, hareketi hariç, hareketi dahil, musulayı sağan, sahn-ı seman, ibtidai altmışlı, hareketi altmışlı, musulayı Süleymaniye, havası Süleymaniye, Süleymaniye darül hadis. Garplı usullere göre eğitim yine ikiye ayrılıyor. Bir kol, genel eğitim, rüştiyeler 1838, Mektebi Ulûm-u Ebediye 1839, Mektebi Marifi Adliye 1838. Diğer kolda Askeri Teknik ve İhtisas Okulları, Mühendisane-i Bahri 1773, Mühendisane-i Berri 1793, Tıphane-i Amire ve Cerrahane-i Mamure 1826, Mektebi Ulûm-u Harbiye 1834, Mızıkayı Hümayun 1834. Eğitim programının hazırlanması ve teşkilat. Abdülmecid'in eğitim hakkındaki isteklerini incelemek ve programlaştırmak için bir Meclis-i Maarif-i Muvakkat, Geçici Eğitim Meclisi kuruldu. 8 kişilik olan bu meclise Batı kültürüne sahip kimseler alınmıştı. Bunlar, eğitimin Batı'da olduğu gibi ilk, orta ve yüksek derecelerine göre düzenlenmesi gereğini belirttiler. Sıbyan okullarının ıslahını, rüştiye okullarının halk için lüzumlu bilgiyi zamanın ihtiyaçlarına göre verecek yolda tanzimini, yatılı bir darülfünunun açılmasını ve bir encümeni daniş akademi kurulmasını karar altına aldılar. Bundan başka bütün bu öğretim kademeleri için lüzumlu nizamname ve program tasarılarını meydana getirmek ve eğitim işlerini nezaret etmek üzere bir Meclis-i Maarif-i Umumiye, Genel Eğitim Meclisi'nin kurulmasını teklif ettiler. Bu teklif hükümetçe kabul edildi ve 1846'da söz konusu meclis kuruldu. Devrin ön planda gelen aydınları bu meclise tayin edildiler. Aralarında Ali Bey, Ali Paşa, Fuat Efendi, Fuat Paşa gibi sonraları sadrazamlık makamını işgal edecek olan zatlar da vardı. Bundan başka Mustafa Paşa ile Sadık Rıfat Paşa'nın da himayeleri temin edildi. Meclis-i Marif-i Umumiye eğitim çalışmalarının prensiplerini belirten bir kanun hazırladı. Bu kanuna göre ilk öğretim mecburi ve parasız olacağı gibi orta öğretim de parasız olacaktı. Bundan başka bir Darülfünun kurulmasına girişilecekti. Bu hususların gereği gibi sağlanması için yeni kurulmakta olan eğitim sisteminin ulema idaresine bırakılmaması icap ediyordu. Bu sebeple ilk ve orta öğretime nezaret etmek üzere Mekatip-i Umumiye Nezareti kuruldu. 1847. İlk öğretimin ıslahı için çalışmalar, Sıbyan Mektepleri. İslamlık eğitime büyük önem veriyordu. Kadın ve erkek için okumak ve öğrenmek dinin emrettiği bir işti. Bu sebepledir ki ilk öğretimin verildiği Sıbyan okullarına imparatorluğun her tarafından köylere varıncaya kadar rastlanmaktaydı. Bu okullara mahalle mektebi de deniyordu. Hayır sahipleri tarafından vakıf suretiyle cami ve mescitlerin yanında yaptırılmışlardı. Çoğu geniş bir odadan ibaretti. Her okulun medrese tahsili görmüş bir öğretmeni vardı. Öğretmenlerin çoğu imam ve müezzinler teşkil ediyordu. Bu okullara 4 yaşından itibaren başlandığı için aynı zamanda anaokulu karakterini de taşıyordu. Bazı okullarda kız ve erkek çocuklar karma olarak ders görüyorlardı. Öğretilen dersler elifba, Kur'an okumak, ilmihal, din dersleri, yazı ve hesaptan ibaretti. Eğitim vasıtası olarak da dayak ve falaka kullanılırdı. Halk arasında nedense dayağın cennetten çıktığına dair bir kanaat vardı. Çocuğunu öğretmene teslim eden bir veli, eti senin kemiği benim demek suretiyle terbiye edilecek nesnenin maneviyat olmadığını belirtmeye lüzum görüyordu. Bu öğretim ve eğitim konu ve usulleri çok iptidaiydi. Bu sebepledir ki Sıbyan mekteplerini bitirenler hayatta yarayacak bilgilerden mahrum bulunuyorlardı. Türkçe okuma ve yazmayı bile beceremiyorlardı. Tanzimata gelinceye kadar Sıbyan mekteplerinin durumunu ıslah etmek için hiçbir şey yapılmamıştı. Tanzimat adamları her ne kadar bu okulları ıslah etmek istedilerse de muvaffak olamadılar. Çünkü bunlar efkaf nezaretine bağlıydı. Bu nezaret ise ilmiye sınıfından yetişmiş ve her türlü yeniliğe düşman olan ulemanın idaresindeydi. Bununla beraber 1847'de yukarıda adı geçen Meclis-i Marif-i Muvakkat tarafından kaleme alınan bir layihada bir yenilik teşkil eden şu esasların kabul edildiği görülüyor. Öğretim müddeti 4 yıldır. Öğretimde kolaylık olmak üzere öğrenciler Mekke'de ve Medine'de olduğu gibi taş tahta kullanacaklardır. Çocuklara kağıt üzerinde yazıya alışmak için yanlarında Mekke'de ve Medine'de olduğu gibi divitle okula geleceklerdi. Türkçe kıraate yazı dersiyle beraber başlanacak vesaire. II. Mahmud'a gelince Sıbyan mektepleriyle medrese veya aynı mekteplerle medresenin dışında kurulmuş olan askeri okullar arasında bir öğretim kademesi mevcut değildi. II. Mahmud'dan evvel ve II. Mahmud devrinde kurulmuş olan askeri okullar yüksek ihtisas okullarıydı. Bu okullarda Arapça, Farsça, Fransızcadan başka ihtisas dersleri de gösteriliyordu. Halbuki Sıbyan mekteplerinden bu okullara giren öğrencilerin yukarıda da ifade edildiği üzere bilgi ve seviyeleri bu öğretimi takibe elverişli değildi. Böyle de olduğu için askeri okullar aldıkları talebeye Türkçe ve hesap dersi vermekle öğretime başlıyorlardı. İşte bu duruma son vermek için 1838 tarihinde Sıbyan mekteplerinin üstünde olmak üzere Rüşdiye mekteplerinin kurulması kararlaştırılmıştı. Bu mekteplere Rüşdiye denmesinin sebebi, öğrencilerin burada reşit yaşa gelinceye kadar öğretim görecekleri ve görecekleri öğretimle bir olgunluk seviyesi kazanacakları içindi. Verilmiş olan bu karara rağmen Rüşdiye olarak İstanbul'da Mektebi Ulumu Edebiye adıyla bir tek mektep açıldı. Bir de bunun yanında memur yetiştirmek için aşağı yukarı aynı seviyeden bir Mektebi Marifi Adliye açıldı. Tanzimat adamları 1847 tarihine kadar da bu iki okula bir yenisini eklemediler. Bu tarihte Darülfünun'a, üniversiteye öğrenci yetiştirmek üzere İstanbul'da bir Rüşdiye okulu kuruldu. Sonraki yıllarda 5 reyni Rüşdiye açıldı. Daha sonra da imparatorluğun büyük şehirlerinde de Rüşdiyeler açıldı. Sibyan okulunu bitirenler Rüşdiyelere imtihanla alınırlardı. Öğretim 2 yıldı. Dersler yeni usule göre okutulmaya başlandı. Coğrafya dersi de ilk defa olarak programlara alındı ve Türkçe ve matematik dersleriyle ön planda tutuldu. Kız rüştiyeleri. Kız çocuklarının tahsil görmesi fena bir gelenek olarak iyi telakki edilmezdi. Bu sebeple Sibyan mekteplerinde kız öğrencilerin sayısı erkek çocuklara göre azdı. Bu mekteplerin üstünde de kızlar için herhangi bir öğretim kademesi yoktu. İlk defa olarak 1858'de İstanbul'da bir kız rüştiyesi açıldı. Bu bir yenilikti. Halkı aydınlatmak ve okulun açıldığını haberdar etmek için hükümet gazetelerle şu mucip sebebe yayımladı. Okuyup yazmanın erkek ve kadınlar için elzem olup geçinmek için ağır işler gören erkeklerin ev işlerinde rahat etmeleri ancak kadınların dahi din ve dünyalarını bilerek kocalarının emirlerine itaat etmeleriyle ve istemediklerini yapmaktan sakınmalarıyla ve iffetlerini koruyup kanaat ehli olmalarıyla mümkün olacaktır. Darül Maarif, Lise. Tanzimat adamları Rüştiye ile Darülfünun üniversite arasında lise denilen bir öğretim kademesinin Batı'da mevcut olduğunu biliyorlardı. Ancak bu kademeyi de Rüştiyelerle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nda kurmak için şartların ve imkanların elverişli olmadığına inanmış bulunuyorlardı. Bununla beraber 1849'da ilk defa İstanbul'da lise öğretimine az çok muadil bir öğretim yapan ve Rüştiyelerle Darülfünun arasında bulunacak olan bir okul kuruldu ve buna Darül Maarif adı verildi. Abdülmecid'in annesi Bezmi Alem Sultan tarafından Sultan Mahmud Türbesi yanında inşa ettirilen binada çalışmalarına başlayan Darül Maarif aynı zamanda devlete memur da yetiştirecekti. Abdülhamit bir gün bu okulu ziyaret etti ve o okulu kurmuş olan Okullar Nazırı Kemal Efendi'ye Şehzade Murat Efendi ile Fatma Sultan'ın eğitimini havale etti. Darülfünun, Üniversite. Tanzimat'a gelinceye kadar Osmanlı eğitim sisteminde medrese ile askeri ihtisas okulları dışında bir yüksek öğretim kademesi yoktu. Tanzimat adamları rüştiyeleri kurmak için teşebbüse giriştikleri ve lise öğretimine bir başlangıç olmak üzere Darül Maarif'i kurdukları sıralarda yüksek öğretim kademesini teşkil etmek üzere bir Darülfünun kurulmasını da düşündüler. 1845'te toplanan Meclis-i Maarif-i Muvakkat ve onun gösterdiği lüzum üzerine kurulan Meclis-i Maarif-i Umumiye, İstanbul'da bir Darülfünun'un açılmasını lüzumlu gördüler. Bu hususta hükümetçe yayınlanan bir resmi tebliğde, 1. Darülfünun'un öğretiminin ilk ve orta öğretimden sonra öğretimin 3. derecesini teşkil edeceği, bu öğretimin insanı kemale erdiren bütün bilim ve ilimleri kucaklayacağı, öğrencilerin yatılı olacağı, din ve mezhep farkı gözetilmeksizin öğrenci alınacağı belirtilmişti. Bu isabetli karar ve düşüncelere rağmen Darülfünun derhal kurulamadı. Bina ve öğrenci lazımdı. İtalya'dan getirtilen bir mimara Ayasofya yakınında 3 katlı ve 100'den fazla odalı bir Darülfünun binası yapması işi verildi. Fakat türlü sebepler yüzünden bu bina ancak 20 senede tamamlanabildi. Abdülhamit devri adamları rüştiye tahsili gören öğrencilerin Darülfünun tahsili için hafif geleceklerini, Darül Maarif'ten çıkanlarınsa sayı bakımından mahdut bulunacaklarını anlamış bulundukları için Darülfünun'u muvakkat kaydıyla herhangi bir binada kurmak cihetine gitmediler. Fikir ve prensipleri ortaya atılmış olmakla ihtifa ettiler. Askeri öğretim. Tanzimata devredilen askeri okullar yüksek meslek ve ihtisas okulları karakterini taşımaktaydılar. Bunlardan Mühendisane-i Bahri 1773'te, Mühendisane-i Berri 1793'te, Tıphane-i Amire ve Cerrahane-i Mamure Askeri Tıp Okulu 1826'da, Mektebi Ulûm-i Harbiye Harp Okulu 1834'te kurulmuştu. Bütün bu okullar kabul ettikleri talebelere ilk öğretime esas teşkil eden bilgileri öğretmekten başladıkları için tahsil müddeti uzayıp gidiyordu. Bu sebepledir ki askeri tıp ve harp okulları ilk mezunlarını 15 yıl içinde verebilmişlerdi. Harp okulu 1845'ten itibaren askerlik öğretimi 3'e bölündü. Ordu merkezlerinde 3'er sınıfı İstanbul'da 4 sınıflı idadiler kuruldu. Ordu merkezlerinde 3 yıl idadi eğitimi gören öğrenciler İstanbul İdadisi'nde 4. sınıfı okuduktan sonra harp okuluna girmeye başladılar. Bu suretle harp okuluna bol öğrenci sağlandı. Bundan başka harp okulunda görülen öğretimin üstünde Erkan-ı Harbiye sınıfları Harp Akademisi tesis edildi. 1849'da harp okulunda veteriner sınıfları açılmakla veteriner okulunun da temeli atılmış oldu. Askeri tıp okulu Abdülhamit zamanında harp okulunda yapılan ıslahata paralel olarak askeri tıp okulunun teşkilatıyla eğitim ve öğretim programlarında ve usullerinde bazı yenilikler kabul edildi. Bu cümleden olarak okulu ilgilendiren hususların görüşülmesi için Tıbbiye Meclisi adıyla bir meclis kuruldu 1840. Bu meclis ilk iş olarak diplomaları bulunmayan tabip, cerrah, ebe ve dişçi olarak çalışanların tasfiyesine karar verdi. Meslek ve Teknik Öğretimi, Darül Müallim, Öğretmen Okulu. Abdülhamit devrinde açılan rüştiye okullarının çoğaltılması ve kendilerinden bekleneni yerine getirmeleri için her şeyden önce öğretmene ihtiyaç vardı. Devlet adamları medreseye güvenmedikleri için bu okulları ilmiye sınıfından olanların ellerine bırakamazlardı. İşte bu sebepledir ki ilk defa olarak 1847'de İstanbul'da Fatih civarında bir öğretmen okulu kuruldu. Meclis-i Marifi Umumiye tarafından tasdik edilen nizamnamesine göre Darül Muallim'in öğretim müddeti 3 yıldır ve 20 talebesi vardır. Talebelerden her birine ayda 30 kuruş verilmektedir. Okula kabul edilmek için adayların bir imtihan geçirmek suretiyle ibareden mana çıkarmaya, düşüncelerini düzgün ifade etmeye muktedir olduklarını ve ferasi ile matematik tahsiline istidatlı olduklarını ispat etmeleri lazımdı. Okul nizamnamesinin 4. bendine göre öğrencilere ifade usulü, farisi, matematikten aritmetik ve lazım olacak kadar geometri ve mesaha ve heyet ve coğrafya öğretilecekti. Okulu başarıyla bitiren öğrenciler İstanbul veya Taşra'da açık bulunan rüştiye öğretmenliklerine tayin olacaklardı. Bu vazifeleri kabul etmeyenler olursa diplomaları ellerinden alınacak ve bir defa daha marif hizmetinde kullanılmayacaktı. Darül Muallim'inden ilk mezun olan Mustafa isminde biridir. İstanbul'da Darül Marif Okulu'na ikinci muhit olarak tayin edilmiştir. Darül Muallimi'nin ilk müdürü Meclis-i Marifi Umumiye üyelerinden Ahmet Cevdet Paşa'dır. Mektebi Mülkiye, bugünkü Siyasal Bilgiler Fakültesinin temeli. Mektebi Mülkiye'nin kuruluşu Abdülhamit devrinde mesleki taksimat ve idarede yapılan ıslahatın bir neticesidir. Yukarıda bu ıslahat açıklandığı sıralarda Osmanlı Devleti'nin idare bakımından Adem-i Merkeziyet usulünden sıkı bir merkeziyet sistemine geçtiği ifade edilmişti. Vilayet, sancak ve nahiyelerde vazife gören vali, kaymakam ve nahiye müdürlerine evvelce kadıların görmekte olduğu mülki ve mahalli işler bırakıldığı gibi valiler kadıların bazı yargı selahiyetlerine de ortak olmuşlardı. Bundan başka Tanzimat'tan itibaren yabancı devletler Osmanlı İmparatorluğundaki Hristiyan tebaanın idare durumuyla da yakından ilgilenmeye başlamışlar ve anlamadıkları usullere göre idare edilen bu tebaa lehinde müdahalelere başlamıştı. Gerçekte de bu devirde mülki idarede kullanılan memurlardan çoğu Babali kalemlerinde az çok çalışmış, kifayetsiz kimselerdi. İşte bu mahsurları önlemek ve liyakatlı mülkiye memurları yetiştirmek için 1859'da Mektebi Mülkiye kuruldu. Bu okula ilkin kalemlerde çalışan memurlarla medrese talebesinden 25 ile 30 yaş arasında olanlardan 100 kadarı alındı. Öğretim müddeti 2 yıl olarak kabul edildi. Birinci sınıfa Türkçe, tarih, coğrafya, istatistik, ticaret kanunları, senet ve defter tutma usulleri dersleri kondu. İkinci sınıfa da devletler hukuku, Osmanlı Devleti muahedeleri, İdare usulleri, ceza usulü ve usulü muhakemat ve ekonomi politik ve daha bazı dersler kabul edildi. Bu okulun çalışmaya başladığı sıralarda bundan böyle nahiye müdürlüğü ile kaymakamlara ancak mülkiye mektebi mezunlarının tayini de esas ittihaz edildi. Diğer mektep ve ihtisas okulları. Abdülhamit devrinde yukarıda anlatılan eğitim müesseselerinden başka 1847'de ilk defa olmak üzere Yeşilköy yakınında bir ziraat mektebi ile 1859'da bir orman mektebi, 1860'da bir telgraf mektebi kuruldu. Bu tarihlerden çok daha önce 1842 tarihinde askeri tıp okulunda bir de kadınlar için ebe mektebi veya kursu kurulmuştu. Encümeni Daniş Akademi. Fransız ihtilalinin fikir cereyanlarını yaratmış olan ansiklopediciler, öğretmek insanı medenileştirmektir vecizesini ortaya atmışlardı. Abdülhamit zamanında yeni bir eğitim sistemi kurulması işini üzerlerine alan aydınlar da medeniyet neşri mariften başka şeyle husul bulamaz düsturunu kabul etmişlerdi. Bu düsturun ilk bulucusu ve hararetli savunucusu Cevdet Paşa'ydı. Ona göre Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Maarif Güneşi doğudan doğuyordu. Fakat 19. yüzyılda bu güneş battan doğmaya başlamıştı. Medresede okumuş olmasına rağmen kendi enerjisiyle bu çürümüş müessesenin küf ve paslarından kurtulmuş olan paşa, bozulmuş olan Osmanlı eğitim sisteminin batı güneşinin şualarıyla feyizli bir hale geleceğine inanıyordu. Osmanlı Devleti'nde bir encümeni daniş, akademi kurulması fikri onun ve onun gibi inananların malıdır. Bu fikir 1845'te bir eğitim programı hazırlamak üzere kurulmuş olan Meclis-i Marifi Muvakkat tarafından kabul edilmiş ve encümeni danişin kurulması Darülfünun'un kurulmasından sonraya bırakılmıştı. Darülfünun'un kurulması gecikince 1850'de Meclis-i Marifi Umumiye adı geçen encümenin tesis edilmesine karar verdi. Encümen adına Cevdet Paşa tarafından hazırlanan bir layihada akademinin vazifeleri şu suretle belirtildi. Akademi, Türk dilini geliştirmeye çalışacaktır. Bu dil ihmal edilmiştir. Eskiler eserlerinde Arapça ve Farsça kelimelere o kadar yer vermişlerdir ki, bir sayfada ancak bir iki Türkçe kelimeye rastlanmaktadır. Zaten bu eserlerin çoğu da süslü cümlelerle tertip edilen ve ilmin ancak bir branşını teşkil eden, halkın manasını anlamadığı ve anlamayacağı şiir kitaplarından ibarettir. Akademi, devamlı olarak gelişmekte olan fikir ceryanlarını takip edecektir. Bunun için de ileride Darülfünun'un bile faydalanacağı ilim ve sanat eserlerini yabancı dillerden Türkçe'ye çevirecektir. Akademi, halkın genel eğitimi için faydalı olabilecek eserlerde telif ve tercüme edecektir. Bu vazifeleri görecek olan akademi, 40 asli 40 da muhabir üyeden kurulacaktır. Asli üyelerden her biri ilim ve sanatın bir branşında ihtisas sahibi olacak, Arapça ve Farsçadan başka yabancı dil bilecek ve bu dillerden Türkçe'ye tercümeler yapmaya muktedir olacaktır. Akademi üyeleri ayda bir defa toplanarak işlerini görüşeceklerdi. Akademi, 1850 yılında Ramazan'ın 18. günü Darül Marif Okulu'nda padişahın huzuruyla ve Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'nın bir nutkuyla açıldı. Bundan sonra akademi ikinci reisi Hayrullah Efendi, Cevdet Paşa'nın ilim ve insan konusu üzerine yazmış olduğu bir hitabeyi okudu. Akademi çalışmalarını ilkin dil ve tarih sahalarına topladı. Bir Türkçe gramerin derhal hazırlanıp basılmasına ve bir Türkçe lügatın hazırlanmasına girişildi. Bundan başka Cevdet Paşa'ya herkesin anlayabileceği bir dille bir Türk tarihi yazması işi verildi. Encümeni Daniş'in kurulmasıyla Batı'nın en ileri ilim ve sanat müesseselerinden biri olan Fransız Akademisi'nin kuruluş şekli ve çalışma usulleri kabul edilmiş oldu. Bu hareket medresenin ilmiye sınıfına indirilmiş yeni bir darbeydi. Eğitimle ilgili meseleler, Türkçenin sadeleşmesi. Tanzimat'tan önce Osmanlı Devleti'nin kuruluşu sıralarında halk ve devlet dili Türkçeydi. Devletin gelişmesi ve imparatorluğun kurulması üzerine din dili sayılan Arapçanın ve edebiyat örnekleri gelişmiş bulunan Farsçanın Türkçe'ye üstünlüğü kabul edilmeye başlandı. Bu iki dilden alınan kelime ve kaidelerle Osmanlıca dediğimiz devlet ve edebiyat dili meydana geldi. Bu andan itibaren Türk halkının kullanmaya devam ettiği dile de Kaba Türkçe ismi verildi. Osmanlı aydınlarından bazıları Osmanlıca'nın ilim ve edebiyat dili olarak gelişme imkanlarından mahrum olduğunu öne sürerek Arapça'nın resmi dil gibi kabul edilmesini gereğini bile savundular. Türkçenin değeri 18. yüzyılın ilk yarısından başlayarak kavranmaya başladı. Nabi, ahenk bakımından Türkçenin Arapça'ya üstün olduğunu ileri sürdü. Dürri Efendi'nin kardeşi şair Sadi Çelebi, Türkçe ile kuvvetli şiirler yazılabileceğini müdafaa etti. Nedim, hece vezni ile şiir yazdı. Osmanzade Ahmet Taip, İstanbul'da pahalılık, yangın ve daha başka bir takım cemiyet olayları üzerine yazdığı mazlumelerle kıtalarda halk Türkçesi tabirlerini kullandı. Edebiyat adamlarının Türk dili hakkındaki düşüncelerine devlet adamları da ortak çıktı. Damat İbrahim Paşa, İstanbul'un ünlü aydınlarından bir tercüme kurulu kurdu. Şair Nedim'in de içinde bulunduğu bu kurul, Arapçadan ve Farsçadan birçok değerli eserleri o devrin deyimiyle sade Türki lisanına çevirdi. Aynı yüzyılda Batı'da Türkçe itibar kazanmaya başladı. Yüzyılın sonlarına doğru Paris'te Osmanlı İmparatorluğu'nda vazife alacak Fransızlara Türkçenin öğretilmesi için bir okul açıldı. Bu okulda Türkçenin yapısı ve kudreti batılı usullerle incelenmeye başladı. Yine aynı devirde bir Türk ile bir yabancı el birliği ederek bir Türkçe-Fransızca lügat meydana getirdiler. Bu lügat, öz Türkçenin güzel örneklerini içine almaktadır. Bu hususta bir fikir vermek için kitaptan gönül ve yürek kelimelerinden üretilmiş bulunan şu kelimeleri alıyoruz. Gönül, deli gönül, gönül yarası, deli gönlüm, gönül bulmak, gönül vermek, gönül yapmak, gönlünce, gönülsüz, alçak gönüllü, yürek, yüreceğim, yüreksiz, yüreksizlik, yüreceğimin, yürekli, yüreklendirmek, yüreklendirmek. Türkçenin sadeleştirilmesi yolundaki çalışma 19. yüzyılın ilk yarısında da devam etti. 3. Selim, vaka yazarına açık ibareyle yazmasını buyurdu. Kendisi de açık ibareyle yazmaya gayret etti. Bir örnek vermiş olmak için Kaymakam Paşa'ya yolladığı şu yazıyı alıyoruz. Bu gece sabaha yakın Frenk gemicileri sandalla türkü çağırarak saray önünden geçtiler ve birkaç defadır ediyorlar. Reis Efendi'ye tembih eyle, bil cümle elçilere ve Frenklere tembih eylesin, bir dahi öyle edepsizlik etmesinler. İkinci Mahmut da 3. Selim gibi Türkçenin açık ibareyle yazılmasının savunucusu oldu. Kendisine türlü vesilelerle takdim edilen kitap ve risaleler münasebetiyle ilgililere herkesin anlayacağı şekilde ve mümkün olduğu kadar Türkçe kelimeler kullanmalarını tavsiye etti. Türkçenin sadeleştirilmesi yolunda Tanzimat'a kadar devam eden bu tavsiye ve çalışmalar edebiyat alanında az çok tesirini gösterdi. Fakat devletin resmi yazılarında, eğitim kurullarında Arapça ile Farsça'nın nüfusu sarsılmadı. Osmanlı Devleti Gülhane hattını ve ıslahat fermanını ilan etmekle din ve mezhep farkı gözetmeksizin ortak değerlere sahip bir tebaa meydana getirmek niyetinde olduğunu açıklamıştı. Bu tebaaya hitap etmek için devlet dili ne olacaktı? Osmanlıcayla imparatorluğun Türk halkına bile hitap etmek mümkün olamıyordu. Arapça, Farsça, kaide ve kelimeleri İslam olan bu halka belletmek mümkün olamayınca Hristiyan halka benimsetmek nasıl mümkün olacaktı? Hristiyan halkın bir kısmı hiçbir devlet nüfusu olmadan kendiliğinden öz Türkçeyi öğrenmiş bulunuyordu. Şu halde Tanzimatçılar için Osmanlıcayı sadeleştirmekten başka tutacak yol kalmıyordu. İşte bu sebepledir ki halk arasında yetişmiş olan Osmanlı devlet adamlarından bazıları edebiyatta olduğu gibi eğitimde, devlet yazılarında ve ilimde de kaba Türkçeye yer verilmesi gereğini anladılar. Eğitimde Türkçenin en büyük düşmanı medreseydi. Orada resmi dil Arapçaydı. Medrese adamları devlete Türkçe okuyup yazma bilen kimseleri yetiştiremezler ve Türkçeyi ilim ve edebiyat dili olarak geliştiremezlerdi. Bundan başka devletin muhtaç olduğu bilgileri ihtiva eden eserleri de Batı dillerinden Türkçeye çevirmelerine imkan ve ihtimal yoktu. O halde yapılacak tek şey devletin medrese dışında bir eğitim sistemi kurmasıydı. Bu sistem kuruldu. Fakat medresenin nüfusu o kadardı ki kendi dışında kurulan eğitim kurullarında Türkçe müstakil ders olarak konulamadı. Arapça, Farsça'nın yanında yer aldı. Bununla beraber bu eğitim gelişmesi esnasında Türkçe, Arapça ve Farsça'nın zararına olarak saha ve nüfuz kazanmaya başladı. Devlet yazılarının sadeleştirilmesi yolunu Pertev Paşa ile Akif Paşa açmıştı. Mustafa Reşit Paşa, Sadık Rifat Paşa, Ali ve Fuat Paşa o yolda cesaretle yürüdüler. Mustafa Reşit Paşa devlet yazılarında kullanılacak uslup ve ibareleri tespit ettirdi ve mekteplere resmi kitabet dersi koydurdu. Ali Paşa kaba Türkçe yazmakla iftihar ederdi. Cevdet Paşa herkesi okur yazar hale getirmek için dilin sadeleştirilmesi lüzumuna kail olmuş, tumturaklı seçili yazıların yalnız takdirlerle kullanılmasına taraftar olarak diğer yazıların açık Türkçe yazılmasını ve dilimizle en güç ilmi bahislerin bile yazılabileceğini ileri sürerek bu vadide yazdığı yazıları misal olarak göstermiştir. Yukarıda kuruluşuna kısaca temas ettiğimiz Encümeni Daniş, akademi de herkesin anlayacağı bir dille yazı yazılmasını prensip olarak kabul ettikten başka, Cevdet Paşa'ya Osmanlı tarihini yazarken kaba Türkçe ile yazılmasını tavsiye etmiştir. Türkçenin sadeleşmesinde gazetelerin de büyük tesiri oldu. 1831'de çıkmaya başlayan Takvim-i Vekayi ilk sıralar ağdalı bir dil kullandıysa da Gülhane hattının ilanından sonra o da Türkçenin sadeleşmesi yolundaki cereyana ayak uydurdu. 10 yıl gibi nispeten kısa bir zaman içinde dilin sadeleşmesi yolunda yapılan terakkiyi göstermek için bu gazeteden şu örnekleri alıyoruz. Umuru Hariciye 1831. Fransa devleti asakir mertebesi katı vafir tüfeğinin imaline Fransa kârhaneleri vefa etmediğinden İngiltere memleketinden iştira ve celp etmiş ve mukabelesinde Prusya devleti Avrupa'da müsalehâ-i ammenin devamına ekseri itikat eyledi. Havadisat-ı Ecnebiye 1840. Avrupa devletlerinin her birinin birer bankası olup, gerçi bunlar devletin akçesiyle olmayıp milletin akçesiyle ise de, devlet ve millet birer maddeden ibaret olduğundan yine devletin bankası demek oluyor. Bu kısa açıklamada gösteriyor ki Abdülmecid devrinde ıslahat taraftarı bazı devlet adamları ile aydınlar için Türkçenin sadeleştirilmesi bir problem haline gelmiştir ve Türkçe bu istikamette terakkiden kaybetmeye başlamıştır. Yabancı dil meselesi. 17. yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancı dil öğrenmek İslamlar için bir suç sayılırdı. Bu sebepledir ki devlet işlerinde Rum tercümanlardan veyahut Hristiyanlıktan İslamlığa geçmiş kimselerden faydalanılırdı. Yabancı dilin bir eğitim vasıtası olarak önemi ilk defa 3. Selim zamanında takdir edildi ve Mühendisane-i Berriye Fransızca mecburi ders olarak kondu. Bundan başka aynı okulda 400 kadar Fransızca eserden kurulan bir kitaplık meydana getirildi ve yabancı memleketlere gönderilen elçilik heyetleri üyelerine gittikleri yerde boş durmayıp lisan öğrenmeleri tavsiye edildi. Napolyon devrinde Osmanlı Devleti'ni Fransa'da elçi olarak temsil etmiş olan Halet Efendi, yabancı dil bilmediği halde Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya yetişmesi için başvurulması gereken sebepleri sayarken bir coğrafya okulu, bir de lisan mektebi kurulmasını teklif etmiştir. II. Mahmud devrinde yabancı dil bilgisine olan ihtiyaç daha şiddetle duyulmaya başladı. Batı memleketlerinin askeri teşkilat ve eğitimiyle ilgili nizamlarının Türkçe'ye çevrilmesi için bir tercüme odası kuruldu. Bu devirde açılan askeri tıp okulunda öğretim yabancı dilde yapıldığı gibi harp okuluna da Fransızca ders kondu. Yabancı dil öğrenmek ve daha başka bilgiler edinmeleri maksadıyla Avrupa memleketlerine talebeler gönderilmeye başlandı. Yabancı dile bu kadar önem verilmesi ve devlet memurluklarında yükselmek için bu dilin aranması birçok kimseleri türlü yollardan yabancı dil öğrenmeye sevk etti. Gülhane Hattı Hümayun'un ilanından sonra yabancı devletlerle olan münasebetler türlü yönlerden arttı. Devlet teşkilatında, memleket idaresinde Batı usulleri geniş ölçüde iktibas edilmeye başlandı. Bu sebeple Batı dillerini bilenlerle ona olan ihtiyaç da fazlalaştı. 1855'te Paris'te Mektebi Osmani adıyla Fransa'ya gönderilen öğrencilerin dil bilgilerini geliştirebilecekleri bir okul açıldı. Encümeni Danişe, üye olacakların yabancı dil bilmeleri şart koşulmuştu. Başında Abdülmecid olmak üzere birçok devlet adamlarının yabancı dil öğrenmiş oldukları göz önünde tutulursa, Osmanlı Devleti'nde eğitim ve kültür sahasında yabancı dilin kazanmış olduğu değer hakkında bir fikir edinmek mümkündür. Terim meselesi. Avrupa devletleri ile diplomasi münasebetlerinin artması, yabancı dile önem verilmesi, medresenin dışında bir eğitim sisteminin kurulması, yabancı dillerden Türkçe'ye çevirmeler yapılması gibi hareketler terim meselesinin doğmasına sebep oldu. 17. yüzyıldan başlayarak Avrupa'ya gönderilen olağanüstü veya sürekli elçiler raporlarında ve sefaretnamelerinde pek çok yabancı kelimeler kullanmaya başladılar. Bu sıralarda devletler arası diplomasi dili Fransızcaydı. Fransızcadan Osmanlıca'ya ilk defa geçen kelimelerden bazıları şunlardır. Komendant, mareşal, ofisier ofisial, kavalier, solda, prens, prezident, departement, parlament, ministre, kurye, seremoni, kanal, komedi, opera, tiyatr, suare. Bazı Fransızca kelimelerin de Türkçe'de karşılıkları bulunmuş ve kullanılmıştır. Yol fermanı, pasaport, havadis kağıdı, rapor, gazete, heyula, projet, karanlık oda, chamber obscure. Üçüncü Selim devrinde ordunun ihtiyacı ve askeri okulların öğretimi için yabancı dillerden Türkçe'ye kitaplar çevrilmeye başlanınca terim meselesi çapraşık bir hal aldı. O vaktin deyimiyle kaba Türkçe henüz gelişmemiş olduğu için Arapçadan terimler üretmek gerekti. Bu devrin tercüme dili ve terimleri için bir örnek olmak üzere Osmanlı hizmetinde bulunan Fransız subaylarından birkaçının Osmanlıca'ya çevrilen kitaplarının başlıklarını veriyoruz. 1. Elements de Castrometation de la Fortification. Osmanlıcası Usulü Marifi Tertibül Ordu ve Tahassuniye Muvakkaten. 2. Trade Manuel Pratik. Osmanlıcası Usulü Marifi Veçhi Tasnifi Sefaini Donanma ve Fenni Tedbiri Hareketü Hüda. 2. Mahmud devrinde yukarıda da açıklandığı üzere yabancı dil önem kazanmaya ve hatta askeri tıp okulunda öğretim Fransızca yapılmaya başlandı. Padişah yabancı dillerden tercümeler yapılmasına irade buyurmuştu. Harp okulunda öğretmen bulunan ve Fransızcayı iyi bilen Hoca İshak Efendi bir taraftan tercümeler yaparken diğer taraftan da batılı kaynaklardan faydalanmak suretiyle askeri eserlerden başka fizik, kimya ve jeolojiye dair el kitapları yazdı. Bu iş için de gerekli terimleri Arapçadan dilediği gibi yaptı. Abdülmecit devrinde batılılaşma hareketleri hızlaştı ve tercüme çalışmaları genişlediği için Arapçadan terim üretme faaliyeti de arttı. Bu hususta hiçbir temel prensip kabul edilmiş değildi. İhtiyaca göre terim meydana getirildiği Fatma Aliye'nin Cevdet Paşa ve Zamanı başlıklı eserinin şu satırlarından anlaşılmaktadır. Maliye hazinesinin halini anlamak üzere 1850'de Meclis-i Vala Dairesi'nde bir komisyon teşkil olundu. Hazineden defterler getirilip irat ve masraf muvazene edildi. Görüldü ki devletin masrafı varidatını aşmış. Maliye işi fenalaşmış, hazine bir kriz haline düşmüş idi. Kriz lafzının lisanı Türkiye'de tercümesini bulamadıklarından ona mukabil bir kelime bulmak da bir mesele oldu. Bir gece Fuat Efendi'nin yallısında o husus hakkında konuşulurken Cevdet Efendi bunun için buhran lafzını bulmakla krizin tercümesi olmak üzere kabul olundu. Andan sonra kriz makamında buhran kelimesi istimal edildi. Buhran kelimesinin bulucusu Cevdet Paşa Fransızcayı kendi gayretiyle ve medrese ulemasının saldırışlarına uğramamak için gizli olarak öğrenmişti. Paşa Fransızcadan alınan kelimelerin olduğu gibi kullanılmasına taraftardı. Yakınlarına gönderdiği mektuplarda oksijen ve nasyonalite kelimelerini Türkçe karşılıklarını vermeden kullanmış ve bütün yabancı kelimeler için öyle hareket edilmesini savunmuştur. Abdülmecit zamanında Takvim-i Vekai'nin yanında yarı hususi bir teşebbüsle yayınlanmaya başlayan Ceride-i Havadis gazetesinin de terim üretilmesi veya Türkçe'ye kelime kazandırılması yolunda büyük faydası oldu. Konstitüsyon, kavanini mevzua, liberaller, radikaller, nutuk, meclis, ihtilal, cumhuriyet, müttefik, isyan, imtiyat gibi kelimeler yavaş yavaş bugünkü manalarında kullanılmak üzere Türkçe'ye girdiler. Türkçenin sadeleştirilmesi için çalışıldığı devirlerde ilim ve edebiyat konularında Arapçadan veya yabancı dillerden bu dillerin müşterek kökü olan Latince'ye gidilmeden terim alınması temayülleri de gösteriyor ki Türkçe uzun yıllar sürecek olan bir tartışmanın konusu haline gelmiş bulunuyor. Medresenin yeni eğitim hareketlerine karşı koyması. 3. Selim devrinde başlayan, 2. Mahmud devrinde genişleyen ve Abdülmecit zamanında gelişen eğitim hareketleri medresenin mukavemetiyle karşılaştı. Bir vakitler İslam dünyasının yüzünü ağartmış olan medrese, yukarıda adalet bölümünde de ifade edildiği üzere çökmüş bir hale gelmişti. Kendisini ıslah etmeyi düşünmedikten başka, imparatorluğun ıslahı için yapılan her türlü hareketlere de inatçı bir mukavemet gösteriyor ve savaşıyordu. Bu savaşında devlet adamları içinde dünyanın gidişatından haberi olmayan değersiz kimselerle koyu bir cahillik içinde yuvarlanıp giden halkın çokluğunu da sürüklüyordu. Sinesine nura kavuşturmak için aldığı kimselere Türkçeyi öğretmek şöyle dursun, Arapçayı bile öğretemiyordu. Verdiği edebiyat bilgisi bir takım boş hayallerden ve pörsümüş ölçülerden, telkin ettiği din zihniyeti de hurafe, safsata ve vehimden ibaretti. Bu tedbirsizliğine rağmen İslam cemiyetinin bütün meselelerini çözerek bütün dertlerine çare bulacağını iddia ediyordu. Kendi dışında bir eğitim sistemi kurulmaya başlanınca o sistemi de tütsülemek için onu kontrol etmeye kalkıştı. Arapça ve Farsçayı ilkokuldan üniversiteye kadar soktuktan başka, mesnetsiz, mantıksız bir din ve ahlak görüşünü de aktarma etmeye muvaffak oldu. Dünyanın geçici, dünya nimetlerinin sahte, saadete ancak cennette erişmek mümkün olduğu tezini savunmakla halkın enerjisini uyuşturdu ve kurnaz bir takım kimselerin memleketleri diledikleri gibi sömürmelerine vesile verdi. Maddeci değerlerle süslediği ve bu suretle esasını değiştirmiş olduğu cennete kendisi de inanmadığı için yetiştirdiği adamlar rüşvet almada başkalarına örnek oldular. Mensupları askerlikten muaf oldukları için cihadı da oyuncak yaptılar ve ikide bir de devleti lüzumsuz yere harplere sürüklediler veya sürüklemek için isyanlar, ihtilaller çıkarttılar. İşte devletin modern eğitim müesseselerini kurmak isteyen bir avuç aydını, imparatorluğun bu hale düşmüş olan ve medrese denilen eğitim kurulunu hesaba katmak zorundaydılar. Bu aydınlar ilk sıralar medreseyi memnun etmek için tavizler vermek zorunda kaldılar. Öğretimin bütün derecelerine din öğretimidir diye hurafelerin ve safsataların okutulmasına razı oldular. Fakat medrese ve yaratmış olduğu taassup zihniyeti bu tavizleri kabul etmedi. Sadece etmiş göründü. Kontrolü altında bulundurduğu umumi efkarı yenilikler aleyhine kışkırtmaya devam etti. Bu taassup zihniyeti hakkında bir fikir vermek için İhsan Sungu'nun Belleten'de yayınlamış olduğu bir makaleden şu örnekleri alıyoruz. 1764'te Türkiye'ye gelerek Osmanlı topçuluğunu ıslaha çalışmış olan Baron de Tott, kağıthanede yapılan tecrübeler esnasında topları temizlemek için kullandığı fırçanın domuz kılından olduğundan bahisle bir devlet adamının buna mani olmak istediğini hatıratında yazıyor. Aynı zat, süngüyü orduya kabul ettirmek için Şeyhülislam fetvasına ihtiyaç gördüğünü kaydediyor. 3. Selim devrinde Reis-ül Kittaplık, Dışişleri Bakanı vazifesinde bulunmuş, İspanya'ya sefir gitmiş, vaka yazarlık etmiş olan Vasıf da askere talim ettirmenin aleyhinde uzun bir layiha hazırlamıştır. 1792'de Londra sefaret katibi olarak bulunduğu sıralarda Fransızcayı öğrenmiş, İstanbul'a dönünce Nizam-ı Cedid hakkında Fransızca bir eser kaleme almış ve resimli olarak bastırmış olan Mahmut Arif Efendi, Boğaz Nazırlığındayken Boğaz'daki yamaklara yeni askeri elbiseler giydirmeye teşebbüs ettiği sırada mutaassıpların körüklediği eşkıya tarafından 1807'de parçalanmıştır. Tanzimattan sonra bile asker talimi aleyhinde medrese mahsullerinin körüklediği hiddet ateşi önlenemedi. Asker talimi aleyhinde söylenmiş, yarım sağ, yarım sol, yarım sağ ile bunca bahadırlık heba oldu. Oyuncağa döndü cihan-ı gaza, bu hale sebeptir reşit ve rıza gibi hiciblere tesadüf ediliyor. Medreseciler 18. yüzyılın başında edebiyat ve tarih kitaplarının vakfı caiz olmadığına dair fetva çıkarmışlardır. Galata Kadısı tarafından 1746 tarihinde verilen ve sureti Cevdet tarihinde kaydedilmiş olan bir hüccette bir adamın ömrünün 7 senesini diğerine hediye ettiği resmi olarak tespit edilmiştir. Resmi Takvim-i Vekayi gazetesinin 1833 tarihli 68 numaralı sayısında neşrolunan Tırnova Naibi Müderrisi Kiram'dan Ahmet Şükrü Efendi tarafından İstanbul'a gönderilmiş Eylül 1833 tarihli ilamda Tırnova'da cadı zuhur ettiğinden icap eden tedbirlerin alındığı bildirilmiştir. II. Mahmud'un Hekimbaşı tarafından 1830'da yazılan ve sonraları basılan Hezar Esrar isimli bir kitapta sinek pisliğiyle bulaşmış bir ip toprağa dikildiği takdirde nane çıktığı ve bir karyenin etrafında bir yere timsah veya maymun derisi serildiği takdirde o karyeye dolu düşmeyeceği gibi meseleler kaydedilmiştir. 1848'de damat Said Paşa'nın ısrarıyla Mustafa Reşit Paşa'nın sadaretten azledilerek yerine Sarım Paşa'nın geçmesi üzerine Mekteplerde çocuklara resim dersi okutuluyormuş diye yaygaralar kopmuş ve Mekatibi Umumiye muavini Vehbi Molla rüştiyelerde harita namına ne varsa hepsini abdesthanelere attırmıştır. Fatma Aliye, Cevdet Paşa ve Zamanı isimli kitabında Cevdet Paşa'nın gizli çalışmak suretiyle Fransızcayı öğrendiğini ve medreseden yetişmekle beraber medrese hocalarının şerrinden korktuğunu ifade eder. İbnül Emin Mahmud Kemal Bey de son asır Türk şairlerinin 30. cüzünde Şinasi'den bahsederken onun Encümeni Danişe memur edildiği sıralarda sakalına kırkayak hastalığı bulaşmış olduğu için doktorların tavsiyesi üzerine sakalını tıraş ettirdiği için memuriyetten azledildiğini kaydeder. İmparatorlukta Türk ve İslam umumi efkarına tercüman olabilecek kudrette bir basın cihazı henüz gelişmemiş bulunduğu için aydınları medreseye karşı savunacak bir kuvvet henüz mevcut değildi. Umumi efkar ve basın. Bahis konusu olan umumi efkar İslam halkının efkarıdır. II. Mahmud devrine kadar bu halkın umumi efkarını aksettirecek bir basın meydana gelmemişti. Türkiye'de gazeteler ve mecmualar çıkmıyordu. Devlet adamları halkın siyasi temayüllerini anlamak imkanlarından mahrum bulunuyorlardı. Padişahlar ve sadrazamlar tebdil gezmek usullerini terk etmişlerdi. Zaten yalnız İstanbul'da yapılan bu geziler saray mensupları tarafından gizlenemediği ve hatta önceden bazı kimselere haber verildiği için manasını kaybetmişti. İstanbul'da bulunan yabancı elçiler halk arasında dolaşan dedikodulardan umumi efkarı kestirmeye çalışırlardı. Cevdet Paşa maruzatında İsveç elçisinin başvurmuş olduğu psikolojik bir usulü şöyle anlatmaktadır. Yeniçeri zamanlarında elçiler Dersaadet Havadisi'ni devletlerine yazdıklarında hep İsveç elçisinin haberleri doğru çıkarmış. Diğer elçiler sen doğru havadisi nereden alıyorsun diye anı sıkıştırdıklarında benimkisi mahsul-i rivayet değil belki netayici fikir ve rüyettir. Bunun mithafı dahi buranın ahvalini Avrupa ahvaline tatbikle zıddiyete kalbedi vermektir. Mesela görürsünüz ki Yeniçeriler kahvehanelerde homurdanıyorlar. Avrupa ahvaline kıyasen İstanbul'da ihtilal zuhur edecek diye yazarsınız. Bense zıddına kalbine İstanbul'da emni asayiş yerindedir diye yazarım. Öyle de çıkar. Zira Yeniçeriler söylenmekle teşeffi-i sadr ederler ve isyana kıyam etmezler. Ve siz Yeniçerileri sıhhat ve sükun üzere gördüğünüz vakit şimdi İstanbul'da rahat ve asayiş emmareleri var dersiniz. Ben bilakis bu sükutun emmare-i ihtilal olduğuna hükmederim ve Yeniçeriler sükun üzere biraz devam edip kendilerine dolgunluk gelir ve ansızın isyan ve ihtilale kıyam ederler dermiş. 3. Selim devrinde Osmanlı devlet adamları gazete hakkında fikir sahibi olmaya başladılar. Fransa'nın olağanüstü elçisi Verninac 1795'te İstanbul'da Fransız elçiliği matbaasında basılan Fransızca bir gazete çıkardı. 1802'de Napolyon Bonaparte nezdine olağanüstü elçi olarak gönderilen Halet Efendi, Paris'te çıkan gazetelerin Türkiye hakkındaki havadis küpürlerini devamlı olarak Babali'ye gönderdi. Türk elçisi gazeteler için sempati duymuyordu. Bugün böyle yazarlar, yarın şöyle yazarlar. Hulusa menfaatlerine nasıl gelirse öyle yazarlar. Havadislerin de mucidi kendileridir diyordu. II. Mahmud gazetenin önemini kavrayan ilk Osmanlı padişahı oldu. Onun himayesiyle Alexander Black isminde bir Fransız, 1825'te İzmir'de Le Spectateur de l'Orient ismiyle bir gazete yayınlamaya başladı. Az sonra Courrier de Smyrne ismini alan bu gazete 1828-30 harbi sırasında Avrupa gazetelerine karşı Babali'nin tezini savunan tek gazete oldu. 1931'de bu gazetenin sahibi padişah tarafından İstanbul'a çağrıldı ve Monitör Ottoman ismiyle devletin Fransız dilinde çıkan resmi gazetesini çıkardı. Birkaç ay sonra ilk Türkçe gazete Takvim-i Vekayi adıyla ve haftalık olarak yayınlanmaya başladı. Takvim-i Vekayi hükümetin resmi gazetesiydi. Resmi ve gayri resmi olmak üzere iki kısmı ihtiva ediyordu. Resmi kısım devletin iç işleriyle ilgili haberleri, gayri resmi kısım da havadisleri vermekteydi. 5.000 basılmaktaydı. Yüksek payeli memurlara gönderilmekte, isteyenlere de yılda 120 kuruş karşılığında satılmaktaydı. Abdülmecit devrinde ilk özel gazete Ceride-i Havadis ismiyle çıkmaya başladı 1843. Bu gazetenin sahibi ticaretle meşgul ve Londra gazetelerine muhabirlik yapan Churchill isminde bir İngilizdi. Churchill'e hükümetçe yardım edildi. Yeni gazetenin takvim-i vekaiden farkı yabancı gazetelerden geniş iktibaslar yaparak Avrupa havadislerini aksettirmesiydi. Bundan başka dil bakımından da daha basit bir Türkçe ile yazılmaktaydı. İntişarının ilk 3 senesinde okuyucularının sayısı 150 kişiyi geçmiyordu. Bu da göstermektedir ki gazete henüz halk arasında rağbet kazanmış bir nesne değildi. Sayısının düşük olmasında okur yazarların az oluşunun da sebep olduğu muhakkaktır. Bu iki Türkçe gazeteden başka İstanbul'da Fransızca, Rumca, Yahudice, Ermenice ve Bulgarca gazeteler yayınlanmaya başladığı gibi Belgrad'da, Bükreş'te ve İskenderiye'de mahalli dillerle gazeteler çıkmaya başladı. Bununla beraber Osmanlı İmparatorluğu'nda basın hayatının gelişmesi kolay olmadı. Basın hürriyeti prensibi henüz kabul edilmemişti. Matbaa açmak, kitap ve gazete basmak devlet müsaadesine bağlıydı. Basılacak kitaplarda din ve devlete dokunur maddelerin bulunmaması esası kabul edilmiş bulunduğu için müsveddelerinin mahalli mülkiye amirine gönderilmesi gerekmekteydi. Gazete çıkarmak müsaadesini ise meclisi vala vermekteydi. Devlet gazeteyi kendisini mürakebe edecek bir vasıta olarak kabul edecek yerde halkı bazı hususlarda aydınlatıcı bir organ olarak kabul ediyordu. Bu sebepledir ki Türkçe ve yabancı dillerde çıkan gazeteler hükümet icraatını tenkit etmiyorlar, aksine olarak bu icraatı methediyorlardı. Tenkit kapısının kapalı olması gazetecileri ilim, edebiyat, ekonomi ve daha bu gibi konular üzerinde çalışmaya sevk etmekteydi. Hükümet Avrupa gazetelerinde Türkiye aleyhinde çıkan yazıları tekzip ettirmeyi bile düşünmüyordu. Bu gibi gazetelere menfaat sağlamak suretiyle lehimize çevrilmesi Abdülmecid'e tavsiye edilince, bazı gazetelerin celp ve taltifini diğer bazılarının yine zararlı şeyler yazabileceklerine nazaran pek de o kadar faydalı görmüyorum. Halbuki memaliki mahrusamda icra ve iltizam olunmakta olan muadelet ve hakkaniyet o gibi iftira ve yalanları bittabi cerh ve tekzip eyleyecektir diye cevap vermiştir. Mustafa Reşit Paşa da bütün gazetelerin kizbi lisanını tutmak kabil olmadığı ve içlerinden birkaçının taltifiyle diğerlerinin yazacaklarına hail olunamayacağına kail bulunmaktaydı. Bununla beraber Paşa, Babali'ye taraftar olan gazetelere abone kaydolunmasını ve bu gazetelere kendi deyimiyle artikler, makaleler yazdırılmasını faydalı görüyordu. Bu kısa açıklamadan da anlaşılıyor ki Osmanlı devlet adamları ecnebi basınının tenkitlerinden ürkmüyorlar fakat aynı yolda tenkitlerin Osmanlı basınında çıkmaması için gereken bütün tedbirleri almakta kusur göstermiyorlardı.